Ayrım 30.
Borular mükemmel durumdaydı. Birincisi geniş bir PVC boruydu. Dış boru olarak kullanabilirdim. Onu dibe değdiğini hissedene kadar kuyuya ittim. İkincisi metaldi, çok daha inceydi ve piston olarak kullanmak için mükemmeldi. Bay Goodstein, metal borumun ucuna yuvarlak bir conta kaynattı ve ortasındaki deliği açık bıraktı. Contanın etrafına iç valf veya sızıntı önleyici olarak kalın bir bisiklet lastiği parçası taktım. Sonra metal borunun tepesinde bir sap oluşturmak için kaynakçıya 90 derece eğdirdim. Metal çubuk yukarı aşağı hareket ederken plastik borunun içinde bir tür vakum etkisi yaratıyordu. Sapı yukarı çekerken su plastik borunun içine emiliyordu. Sapı tekrar bıraktığınızda lastik conta açılarak oluşan basınçla suyu yüzeye çekiyordu. Su plastik borudan yukarı çıkıyor, yan tarafına açtığım bir delikten dökülüyordu. Ama sorun lastik contanın plastik boruda çok fazla sürtünmeye yol açmasıydı. Kardeşlerim, hatta komşu köyden kadınlar bile pompayı kullanmaya başlamıştı. Ama çok geçmeden çalıştırmanın çok zor olduğuna karar verdiler. "Bu şeyi kullanamıyorum," diyordu annem. "Sıkışıyor." Boruyu yağlamayı denedim ama soğuk su yağı jöle gibi yoğunlaştırıyordu ve yağ düzgün yayılmıyordu. Bir süre sonra vazgeçtim. Pompa o kadar başarılı olmamıştı ama su çekmekteki başarısızlığım biyogaz üretme girişimimle kıyaslandığında önemsiz kalıyordu. Daha önce de belirttiğim gibi Malawi'de ormanların kesilmesi yemek pişirmek için odun bulmayı çok zorlaştırmıştı ve odun toplamak sadece bu yıkıcı döngüyü hızlandırıyordu. İyi bir darı hasadı olursa genellikle koçanları kurutup yaklaşık 4 ay yakıyorduk. Ama o da bittiğinde yine odun toplamaya başlıyorduk. Her gün annem veya kardeşlerim kilometrelerce yürüyerek Kaşakolo'nun yakınındaki okaliptus koruluna gidiyor ve ince ağaçlardan kesiyordu. Bu iş en azından 3 saat sürüyordu. Bu ağaçların çoğu canlı ve yeşildi. Dolayısıyla en azından 5 gün kurutulmaya bırakılmaları gerekiyordu. Beklemek çok uzun sürdüğü için genellikle oldukları gibi yakıyorduk ve sonucunda mutfak pencerelerinden çok yoğun beyaz dumanlar çıkıyordu. İçeri baktığımda zavallı annemi tencerenin başında sima yapmaya çalışırken yanaklarından süzülen yaşlarla ve kapadığı gözlerini sıkarken görüyordum. Ailedeki bütün kızlar her yıl feci öksürük krizlerine yakalanıyordu. Malawi'deki her kadın bu sorunla uğraşıyordu. Yakında bu odun bulma yolculuklarının yemek yememize izin vermeyecek kadar uzayacağını biliyordum. Dahası ormanların kesilmesiyle ilgili döngü giderek kötüleşiyor, daha kötü kıtlık ve sel riskleri yaratıyordu. Birinin kadınlarımıza ve ağaçlara yardım etmesi gerekiyordu. "Bu neden ben olmayayım?" diye düşünmüştüm. Yel değirmenimi yaptığımdan beri bazı kadınlar soruyordu. "Elektrik rüzgarı annenin yemek pişirmesine izin verecek kadar elektrik üretebiliyor mu?" Ne yazık ki üretmiyordu. Yel değirmenim düzgün bir ocağın çalışmasını sağlayacak kadar voltaj üretmediğinden başka fikirlere yönelmiştim. Birkaç hafta içinde tellerle ve pillerle yine deney yapıyordum. Kalın bir ot parçasını çatılarımızı ve çitlerimizi yaptığımız türden alıp etrafına 20 tur tel dolamıştım. İki ucunu 12 voltluk bir pile değdirmiş ve ısındığını hissetmiştim. Çok geçmeden tel kıpkırmızı olmuş, ot ellerimde alev almıştı. Basit, çocuksu bir deneydi ama bana bir sonraki fikrimi vermişti. "Pekala," diye düşünmüştüm. "Belki bununla su kaynatmak için bir şeyler yapabilirim." Metal bir tencereyi bir bobinin üzerine koyamazdım. Çünkü sadece paratoner etkisi yapardı. Toprak kap ise bobini ezerdi. Bu yüzden bobini bir sihirli asa gibi düşündüm ve içini boşalttığım bir tükenmez kalemden plastik bir sap bile yaptım. Bu saplı bobinler zaten vardı. Onları pazar yerinde görmüştüm. Ama pil yerine Eskom elektriğiyle çalışıyorlardı. 12 voltluk pile bir tel geçirdim ve ucunu sapın altından bobine bağladım. Bobini suya soktuğumda yaklaşık 5 dakika içinde su kaynamıştı. Ama bu fazla basitti. Daha büyük düşünmeliydim. Genel bilim kitabımda güneş ve su enerjisi gibi alternatif yakıtlarla ilgili bilgi vardı ve ikisini de incelemiştim. Ama aynı zamanda biyogaz denen, hayvan dışkısını sıvı yakıta dönüştürmekle elde edilerek yemek pişirmede kullanılabilen bir yakıttan da söz ediyordu. Hayvan dışkısının bir çukura nasıl gömüldüğünü anlatıyordu. Aylar boyunca ısınırken ürettiği gaz uzun bir varpta toplanabiliyordu. Çukura ihtiyacım yok diye düşündüm ve kesinlikle o kadar beklememe de gerek yok. Planımı hazırladıktan sonra annemin mutfağına girerek fasulye pişirmek için kullandığı büyük yuvarlak toprak kabı aldım. İhtiyacım olan tek şey organik malzemeydi ve onu bulmak için de çok uzağa gitmeme gerek yoktu. Bahçenin diğer tarafında Chrissy halamın evinin arkasındaki bir tahta çitli ağılda beslediği iki keçisi vardı. Zemin bu keçilerin misket biçimli pislikleriyle dolmuştu. Bir şeker çuvalı alarak kimsenin bakmadığından emin olduktan sonra çitlerin üzerinden atlayıp içeri girdim. Keçiler bir köşeye çekilerek bana tuhaf gözlerle baktılar ama ben işime devam ettim. Çuvalı ağzına kadar doldurduktan sonra mutfağa geri döndüm. Annem bahçede çalışıyordu. Bu da bana çalışmak için bolca zaman ve alan sağlamıştı. Pisliği toprak kabın içine boşalttığımda ve yarıya kadar suyla doldurduğumda kahverengi misketler yüzeyde dolaşmaya başladı. Üzerini naylon jumbolarla kapadım ve kasenin ağzının etrafına bir ip dolayarak sıkıca bağladım. Valf olarak bir radyo anteninin tepesini sökerek ince bir tüp oluşturdum ve naylonun ortasından içeri soktum. Tepesine de bir saz geçirdim. Annemin kahvaltı için yaktığı ateş hala yanıyordu. İçine birkaç darı koçanı atarak ateşi canlandırdım. Kaseyi ortaya koydum ve zafere ulaşmayı bekledim. Yaklaşık 15 dakika sonra kasenin içinde bir fokurtu duyduğumda suyun kaynamaya başladığını anladım. Naylon şişerek buharla dans etmeye başladı ama ip naylonu tutuyordu. Kalp atışlarım hızlanmıştı. Birkaç saniye sonra son deneye başlayabilirdim. Aniden arkamdan bir ses duydum. Annemdi. "Bu koku da ne?" diye bağırdı. "Biyogaz bu. Korkunç." Naylon dili gibi sallanıyor, patlayacak gibi görünüyordu. Hızlı hareket etmek zorundaydım. Sazı çıkarıp ateşlemeye başlatma zamanıydı. Uzanıp bunu yaptığımda antenin üzerinden gümüşü renkte bir duman hızla dışarı süzüldü. Annem haklıydı. Koku dayanılmayacak kadar iğrençti. Uzun ot parçasını kenara bırakarak onu aldım ve ateşe sokup tutuşturdum. "Geri çekil," diye bağırdım. "Bu tehlikeli olabilir." "Ne?" Ayağa kalkarak annemi kenara ittim ve kapıya doğru koştum. Vücudumun yarısını kapı pervazının arkasına gizleyerek kolumu uzattım ve alevi santim santim yaklaştım. "İşte başlıyor," dedim. Alevi dumana değdirirken ışık patlamasına karşı gözlerimi kıstım. Ama alev gaza dokunduğu anda sadece titreşerek söndü. Gözlerimi açtığımda görebildiğim tek şey üzerinden berbat su akan bir ot parçasıydı. Annem çok öfkelenmişti. "Şu yaptığına bak. En iyi tenceremi mahvettin. Hem de keçi pisliği kaynatmak için. Sana inanamıyorum. Olanları babana bir anlatayım da." Bunu onun için yaptığımı anlatmak istiyordum ama sanırım doğru zaman değildi. 2003 yılının sonlarında mango ağacımızın altında kitap okuyup deneylerimle uğraşırken annem Salima'daki anne ve babasını ziyarete gitti ve 2 hafta orada kaldı. Göl kıyısında yer alan Salima çok sıcak bir yerdir ve oradaki sivrisinekler küçük, iğrenç kuşlar gibidir. Annem eve döndüğünde ateşi vardı ve başı dönüyordu. Sonra bütün vücudu buzlu suya yatırılmış gibi şiddetle titremeye başladı. Sıtmaya yakalandığını hepimiz anlamıştık. Afrika'da sahranın altında kalan kısımlarında herkes mutlaka sıtmaya yakalanır. Çoğu kimse virüsü çocukluğunda kapar. Sivrisinekleri uzak tutmak için düzgün cibinlikler kullanmazlarsa, yaşlanana kadar her yıl enfeksiyon kapmaya devam ederler. Evimizde cibinlikler olmadığından sıtma neredeyse hepimiz için bir sorundu. Virüsü aldıktan sonra kliniğin dağıttığı ilaçları zamanında kullanırsak 1-2 hafta içinde kendimizi daha iyi hissederdik. Ama virüsün bazı daha inatçı türevleri kötüydü ve beyne saldırırlardı. Üstelik iyileştirilmeleri de daha zordu. Afrika'da her yıl sıtma yüzünden 1 milyondan fazla insan ölür. Birçoğu da çocuktur. Annemin semptomları normal görünüyordu. Onu yatağına yatırdık ve ertesi gün ilaç getirmek için planlarımızı yaptık. Ama kardeşim Miles'ın yaşadığı gibi ateşi giderek kötüleşiyordu. Sabah olduğunda annem kusuyor, daha şiddetli titriyor ve artık konuşamıyordu. Nefes alıp verişi o kadar ağırlaşmıştı ki koridorun diğer ucundaki odamdan onu duyabiliyordum. Öğle saatlerinde artık bacaklarını hissetmiyordu. Köyümüzde ambulans olmadığından babam annemi bisikletine atarak sıkıca kendisine sarılmasını söyledi ve onu pazar yerinin yakındaki kliniğe götürdü. Hemşireler annemi gördükleri anda hemen Muntama'daki Anglikan hastanesine götürülmesini istediler. Babam vakit kaybetmeden bir kamyonet ayarladı ve annemi aracın arkasına yatırdı. Muntama'daki bekleme salonunda doktor yanlarına geldi. "Semptomlar nedir?" "Yürüyemiyorum," dedi annem. "Bacaklarım felç olmuş gibi." Test sonuçlarında sıtma bulununca doktorlar bacağına 2 iğne yaptılar. Ama hastanede hiç boş yatak olmadığından doktor onu eve geri gönderdi. 2 gün sonra annem komaya girmişti. Hemen onu ayağa kaldırıp dışarı çıkardık ve bisiklete bindirdik. Eğerden düşmemesi için elimizden geleni yaptık. "Anne, dayanmak zorundasın," diyordum ama yararı yoktu. Onu patikadan aşağı iterken vücudu fasulye çuvalı gibi çökmeye devam ediyordu. Başı arkaya savrulduğundan saçlarından tutarak başına dik tutmaya çalışıyordum. "Endişelenme," diyordu babam anneme, sesindeki korkuyu belli etmemeye çalışarak. "Sadece yola ulaşana kadar dayanmaya çalış. Hastaneye gidiyoruz. Seni iyileştirecekler, merak etme." Kamyonet durağı kliniğin ve ilkokulun yakınındaki mango ağaçlarının altında küçük bir yerdi. Oraya ulaştığımızda annemi dikkatlice bisikletten indirdik ve çimenlerin üzerine yatırdık. Birkaç dakika sonra bir kamyonet pazar yerinden sallanarak geldi. Kasungu'ya gidiyordu. Babam durdurması için el salladı. "Yer açın," diye bağırdı. "Karım hasta." Kamyonetin arkasında yaklaşık 10 kişi boş kola kutusu sandıkları ve birkaç darı çuvalıyla birlikte tıkış tıkış oturuyordu. Yolcular annemi gördüklerinde birkaçı hemen aşağı atlayarak ona yer açtı. "Sıtması çok kötü," diye seslendi babam şoföre. "Bizi hemen Muntama'ya götür." Annemi kamyonetin arkasına yerleştirip sırtını kabine dayadık. Babam yanına oturdu ve annemin vücudunu dik tutarak başını omzuna yasladı. Muntama yolu deliklerle, tümseklerle doluydu. Onu sırt üstü yatırmak sadece vücudunu daha fazla zorluyordu. "Kardeşlerinle ilgilen William," dedi babam. "Chrissy halana ve diğerlerine bizim gittiğimizi söyle." Babamın bu sözlerinden sonra kamyonet çok hızla uzaklaştı. Kamyonet 15 dakika sonra hastaneye ulaşmıştı. Oraya gittiklerinde babam annemi kucağına alarak içeri taşımış. "Hemen doktoru görmemiz gerek," diye bağırmış. Annem hızlıca bir odaya alınmış ve ona virüse karşı serum verilmiş. "Durum pek iç açıcı görünmüyor," demiş doktor. "Virüs beynine ulaşmış gibi." Pembe duvarları ESCOM'un sağladığı ışığıyla AIDS, tüberküloz ve bel soğukluğu gibi rahatsızlıkları olan insanların posterleriyle süslü odada anneminkinin yanındaki yatakta başka bir kadın yatıyormuş. Şamama'dan gelen kadın bir torbaya kusup duruyormuş. O gün öğleden sonra Chrissy halam ve Sokrates amcamın karısı Mary oraya gidip annemin yanında refakatçi kaldı. Babam eve dönerek hastane masraflarını karşılamak için darı ve soya fasulyesi satmaya çalıştı. Çok sessizdi ve sanki bir şey bekliyormuş gibi bahçede bir aşağı bir yukarı yürüyüp duruyordu. "Baba, annem iyileşecek mi?" diye sordu Mayles. "Anneniz çok hasta. Onun için dua edin," dedi babam. Babam ertesi sabah pazar yerinde birkaç kilo darı satıp hemen hastaneye koştu. Ben evde kardeşlerimle birlikte kalmaya gönüllü oldum. Annemi o halde görmekten korkuyordum. Ertesi gün nihayet gitmeye cesaret edebildiğimde buna çabucak pişman olmuştum. Annemin koyu renk teni beyaz çarşaflar gibiydi. Kurumuş dudakları çatlamıştı. Zorlukla nefes alıp verirken göğsü sudaki oyuncak tekneler gibi yükselip alçalıyordu. Gözleri kapalıydı ama göz bebekleri kapakların altında dans ediyordu. Annem bana daha sonra çoktan ölümü kabullenmiş olduğunu anlattı. Savaşmaktan vazgeçmişti ve Hazreti İsa'nın gelip onu almasını bekliyordu. Ama bir şey gitmesine izin vermiyordu. Vücudunun yataktan aşağı süzüldüğünü, sonra tekrar yukarı kalktığını hissediyordu. Bu olduğunda gözlerini açıyor, tanıdığı insanları etrafında buluyor, sonra her şey yine karanlığa gömülüyor ve bu döngü tekrarlanıyordu. Bütün o insanları görmek ona çocukluğunu hatırlatmıştı. O karanlığın içinde Tiamike'yi yine genç ve cılız bir halde görmüştü. Rüyasındaki Tiamike yalnızdı ve annesi öldüğü için korkuyordu. Kızını düşünerek annem sonunda kendini o karanlıktan çekip çıkarmıştı. Göz bebeklerinin termitler gibi oynayışı onun nedenli korkunç bir savaş verdiğini gösteriyordu. Nihayet özgür kalıp gözlerini açabildiğinde orada durduğumu gördü. "Tiamike!" diye çığlık attı. "Tiamike nerede? Bebeğim nerede?" Yılan ısırmış gibi geri sıçradım. Gözlerini iri iri açmıştı ve korkuyla bakıyordu. "Tiamike!" "Tiamike evde," dedim. "Halam, onu yakında göreceksin. Endişelenme." İçindeki hava sönüyormuş gibi annem yavaşça kendini yatağa ve karanlığa bıraktı. Geri döndüğü her seferinde yine kardeşimin adını haykırıyordu. İnsanın annesini o halde görmesi, Tanrı gökyüzünü başının üzerinden almış gibi bir etki yaratıyordu. Öleceğinden emindim ve bunu kendi gözlerimle görmek durumu daha da vahimleştiriyordu. Ama birkaç gün sonra ateşi mucizevi bir şekilde düştü. Hayatım boyunca hiç o kadar dua ettiğimi hatırlamıyorum. Annem eve döndükten bir süre sonra Gilbert bana babasının durumunun pek iyi olmadığını söyledi. Başkanın gorillerinden dayak yediğinden beri şef ölüm korkusuyla yaşamıştı ve sağlığı giderek daha da kötülemişti. Ziyaretine gittiğim her seferinde sessiz ve zayıf görünüyordu. Son zamanlarda çok fazla kilo da vermişti. Onu kanepede uyurken veya hava çok sıcak olmadığında tarlalarında yürürken buluyordum. Ama şef olduğu için onunla asla gerçekten konuşamazdım. Genç bir adam olarak bu bana düşmezdi. Birkaç ay sonra Shibumba'daki darı değirmeninde Gofrey'i ziyaret ettiğimde yolda kötü haber getirdiklerini söyleyen birkaç kadınla karşılaştık. "Kardeşler, Şef Wimbe aramızdan ayrıldı," dediler yaşlı gözlerle. Gofrey ve ben bisikletimi atlayarak hızla eve doğru yola çıktık ama lastiğim patlayınca bisikleti itmek zorunda kaldım. Biz bisikletle uğraşırken cenaze hazırlıkları başlamıştı bile. Bir sürü araba ve kamyon hızla yanımızdan geçip gidiyordu. Kamyonlar şefimizi son yolculuğuna uğurlamak için gelen konuklarımızı doyuracak tavuklarla, keçilerle ve büyük un çuvallarıyla doluydu. Onlarca köylü kadın ziyarete gelenlere yemek pişirmeye gidiyordu. Bütün bu insanlar yanımızdan geçerken sessizdiler. Tek bir radyo sesi bile duyulmuyordu. Trafik açıldığında hiç duymadığım kadar güçlü bir davul sesi duydum. Sanki dev bir çekiç gökyüzüne vuruyormuş gibi tek düze, derin bir sesti bu. Bir şef ölmüştü. Gilbert'in evine ulaştığımızda orada toplanmış yüzlerce insanla karşılaştık. Annem ve babam, kardeşlerim, amcalarım, halalarım, yengelerim, pazar yerindeki bütün tüccarlarla birlikte oradaydı. Kadınlar başlarının üzerinde su kovalarıyla bir aşağı bir yukarı koşturuyordu. Diğerleri odun ateşlerinin üzerine eğilmiş, odun dumanı ve ter içinde dev kazanlarda sima kaynatıyordu. Okaliptusların altında bir kilise korosu, "Dünya benim evim değil"i söylerken, Gilbert'lerin ön kapısından sayısız insan ağlayarak, uluyarak girip çıkıyordu. "Şefimiz bizi bıraktı," diye bağırıyorlardı. "Şimdi ne yapacağız?" Gofrey ve ben bir ağacın altına oturup bekledik. Çok geçmeden biri geldi ve Gilbert'in bizi görmeye hazır olduğunu söyledi. Gilbert evin diğer tarafında, ağaçların altında oturuyordu. Arkadaşım annesi için güçlü ve metin olmaya çalışsa da şokta gibi görünüyordu. Onu öyle görünce içimi tarifsiz bir hüzün kapladı. Babanı duydum, dedim. Bu korkunç dönemde yanında olduğumu bilmeni istiyorum. Tanrı'nın istediği oluyor. Başka ne diyeceğimi bilmediğim için sessiz kaldım ve arkadaşımı teselli ettim. Cenaze töreni ilkokulun bahçesinde büyük okaliptüs ağaçlarının altında yapıldı. Yağmur çiselemeye başlamıştı. Aileyle birlikte her yerden gelen şefler ve yetkililer için bir gölgelik kurulmuştu. Yüzlerce köylü dışarıda yağmurun altında gözyaşları ve hıçkırıklar arasında toplanmışken onlar da gölgeliğe sığınmıştı. Şefin cesedi yabani çiçeklerle süslenmiş kapalı bir tahta tabutun içinde en öndeydi. Wimbe civarındaki bütün kilise ve cami halkı da katılmıştı. Koro tabutun etrafında sırayla toplanarak Şişeva dilinde ilahiler söyledi. Bitirdiklerinde bu kez sessizliği davullar bozdu. Cenaze ağıtı yavaş ve sürekliydi. Sonra temposu yükseldi. Hızlı ve öfkeli ritmin üzerinde Gule Vamkulu yürüyordu. 50'den fazla Gule Vamkulu, yüzünde abartılı burnu, siyah boynuzları, yuvarlak patlak gözleri ve sığır başı şeklindeki maskesiyle tabutun etrafında toplandı. Mistik dansçılar Gilbert'in evinin arkasında kamp kurup ateşlerin başında toplanarak günlerce orada kaldılar ve asla yüzlerini göstermediler. Sonra birkaçı gruptan ayrıldı. Dansa başladıklarında vücutları spazmlarla kasılıyordu. Aynı anda yere çöktüler ve sanki şefimizi almak üzere olduklarını haykırırcasına kırmızı toprağın üzerinde kollarını ve bacaklarını savurdular. Danstan sonra cenaze alayı Katolik Kilisesi'nin yakınlarındaki mezarlığa doluştu. Şefin mezarı da tıpkı John amcamınki gibi kazılmış, çukurun temeline daha küçük bir bölme açılmıştı. Dualar edildi ve tabutun üzerine çelenkler bırakıldı. Şefin habercisi Bay Nagvata, haki polis üniformasıyla geldi ve tabancasını havaya kaldırarak ateşledi. Gözlerimiz yaşlarla dolu, kulaklarımız gürültüden uğuldar bir halde sevgili liderimizin toprağa indirilişini izledik.